Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Esven 1400, Hicri Kameri 5 Şaban 1443 ve Miladi Takvimle 8 Mart 2022 Salı. Değerli dinleyiciler, bugün İmam Seccad Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıl dönümüdür. Bu münasebetle tüm İslam dünyasını tebrik ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Seccad Aleyhisselam'ın kutlu veladeti ve İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Ukrayna'da savaşın durdurulması için her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi. Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 3. tur sona ererken Rusya petrolün varil fiyatının 300 doları aşabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Ukrayna Savaşı'nda 406'dan fazla sivilin öldüğünü bildirdi. Enrico Mora, Viyana müzakerelerini sona erdirmek için siyasi bir karar vermenin zamanı geldiğini söyledi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye'yi ziyaret edecek. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 5 Şaban 1443 Ehlibeyt İmamlarının dördüncüsü Hazreti İmam Seccad Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıl dönümüdür. İmam Seccad Aleyhisselam Hicri Kameri 38 yılı 5 Şaban günü Medine kentinde dünyaya geldi. Babası cennet gençlerinin efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam olan İmam Seccad Aleyhisselam tüm insani özelliklerde, ahlak ve fazilette zirvede bulunuyordu. Kendi döneminin en yüce, en dindar, en sabırlı ve en saygın insanı olan İmam Seccad Aleyhisselam, mükemmel ahlak ve fasih lisanı bulunuyordu. O hazret yaşamı boyunca halka sevgi dolu ve muhtaçlara çok cömertti. İrip Türkçe servisi çalışanları olarak İmam Seccad Aleyhisselam'ın kutlu veladeti nedeniyle başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm İslam dünyasını tebrik ediyoruz.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Türkiye'li mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşmesinde Ukrayna'da savaşı durdurmaya ve siyasi çözüme odaklanmaya yönelik siyasi girişimi destekliyoruz. Bu süreci ilerletmeye yardımcı olmaya hazırız dedi. Türkiye'li mevkidaşı Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Emir Abdullayan, ikili ilişkilerdeki son gelişmeleri yanı sıra Ukrayna krizi de dahil olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı. Görüşmede iki taraf İran ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının selamlarını ileterek Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran-Ankara ilişkilerini daha da geliştirmek için İran'a yapacağı ziyarete atıfta bulundu. Telefon görüşmesinde İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, ikili ilişkiler ilerleme ve gelişme yolunda. Önümüzdeki hafta iki ülkeden delegasyonlar ilişkilerin kapsamlı gelişimini sürdürmek için Tahran ve Ankara'ya gidecek dedi. Antalya Diplomasi Forumu ile Türkiye, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısını başarılı bir şekilde düzenlenmesini dileyen Emir Abdullayan, Antalya Diplomasi Forumu'na İran Dışişleri Bakanı'ndan bir heyetin katılacağını söyledi. Ukrayna'daki savaşı durdurmaya ve siyasi çözüme odaklanmaya yönelik siyasi girişimi desteklediklerini belirten Emir Abdullayan, bu süreci ilerletmeye yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti. Görüşmede Çavuşoğlu da iki ülke Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle ikili ilişkinin ilerletilmesine atılan etkili ve somut adımların altını çizerek iki ülke arasındaki ilişkileri mükemmel ve dostane olarak nitelendirdi. Ülkelere yönelik yaptırımlara karşı Ankara'nın tutumunu açıklayan Türkiye Dışişleri Bakanı, yaptırımlar hiçbir sorunun çözümü değildir dedi. Ukrayna krizinin tırmanması ve insani bir felaket olasılığı, mülteci ve sığınmacı akınındaki artış konusunda endişelerini dile getiren Çavuşoğlu, bu bölgedeki durumu iyileştirmenin çok önemli olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın hem savaşa hem de yaptırım uygulanmasına karşı olduğunu vurgulayarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya dahil hiçbir ülkeyle işbirliğinin yaptırım ortamından etkilenmemesi gerektiği açıktır dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşen Emir Abdullahyan, ikili ilişkiler, Viyana görüşmeleri, Ukrayna'daki gelişmeler ve bazı uluslararası gelişmeler hakkında Rus mevkitaşıyla fikir alışverişinde bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Tahran'a yaptığı ziyarete değinen iki taraf, ajansın şu anda İran ile teknik işbirliği konusunda doğru yolda olduğunu ve iyi bir anlaşmaya varıldığını belirttiler. Emir Abdullahyan, Viyana'da iyi ve güçlü bir anlaşmaya varmak için ciddi olarak çalışıyoruz. Şimdiye kadar iyi bir ilerleme kaydedildi. Ancak kaydedilen ilerlemeye rağmen Batı'nın siyasi bir kararı gerektiren bazı sorunlar henüz çözülmedi. Yaptırımlar etkin bir şekilde kaldırılmalıdır. Viyana'da bir anlaşmaya varılması, İran İslam Cumhuriyeti'nin ortakları da dahil olmak üzere diğer ülkelerle çeşitli işbirliği alanlarını genişletebilir diye konuştu. Hem savaşa hem de yaptırımlara karşı olduklarını vurgulayan Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya dahil hiçbir ülkeyle işbirliğinin yaptırım atmosferinden etkilenmemesi gerektiği açıktır diye ekledi. Telefon görüşmesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise İran ve Rusya arasında çeşitli ticari ve ekonomik ilişkiler alanları da dahil olmak üzere birçok alanda işbirliğine duyulan ihtiyaca değinerek müzakere sürecine ve Rusya'nın İran'ın gerçekçi taleplerine verdiği desteği işaret etti. Rusya'ya uygulanan yaptırımları eleştiren Lavrov, iki ülke arasında her alanda işbirliğinin öneminin altını çizdi. Görüşmede ayrıca iki taraf Ukrayna krizi, Suriye sorununun çözümüne yönelik Astana süreci ve Türkiye'deki Antalya zirvesi de dahil olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki 3. tur müzakereler sona ererken ateşkes görüşmeleri devam edecek. Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında dün Türkiye saatiyle 17'de başlayan ve 3 saate aşkın süren toplantı 20.45 sularına sona erdi. Görüşmelerin ardından Ukrayna'dan ilk açıklama geldi. İnsani koridorla ilgili gelişmelerin bulunduğu belirtilen açıklamada küçük ama olumlu gelişmeler var ifadeleri kullanıldı. Ateşkesin ise henüz sağlanamadığı açıklandı. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada Rusya ile müzakerelerde ateşkes de dahil sorunun çözümüne dair yoğun istişarelerde bulunuldu. Rusya ile müzakerelerde insani yardım koridorları konusunda olumlu gelişmeler oldu. İnsani yardım koridorlarının 8 Mart'ta çalışacağını ümit ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Podolyak toplantı sonrası yaptığı açıklamada 3. tur müzakereler sona erdi. Müzakerelerde durumu belirgin bir şekilde iyiye götürecek sonuca ulaşamadık. İnsani koridorlar konusunda az da olsa bir ilerleme sağladık ifadesini kullandı. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky ise müzakerelerde beklediğimiz sonuç çıkmadı ancak bir dahaki sefere daha önemli adımlar atabileceğimize inanıyoruz dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'yı Kiev'in beşeri hukuka saygı göstermesini sağlamaya ve Ukrayna'da insan hayatlarının kurtarılmasına gerçek katkı sunmaya davet etti. Kremlin açıklamasına göre Putin, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüşme yaptı. Michel'e Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin halkın insani koridorlardan tahliyesi için birkaç kez sessizlik rejimi ilan ettiğini, ancak Ukraynalı aşırı milliyetçilerin sivillere şiddet uygulayarak ve çeşitli provokasyonlara başvurarak bunu engellediğini anlatan Putin, Avrupa Birliği'ni insan hayatlarının kurtarılmasına gerçek katkı sunmaya, Kiev yönetimine baskı yapmaya ve onu beşeri hukuka uyması için zorlamaya çağırdı. Rusya'nın Donbas'taki cumhuriyetleri korumaya yönelik özel askeri harekat konusundaki tutumunu detaylı olarak anlatan Putin, Rus ordusunun sivillerin canlarının korunması için elinden gelen her şeyi yaptığını, ana tehdidin teröristlerin taktiğini kullanarak sivilin arkasına sığınan aşırı milliyetçi tarafından oluşturduğunun altını çizdi. Putin, Rusya'nın bilinen taleplerini bir kez daha vurgulayarak, Ukraynalı temsilcilerle yapılan müzakerelerin gidişatına ilişkin görüşünü de Michel'e paylaştı.
Rusya'dan yapılan açıklamada Amerika ve Avrupa'nın ithalatı yasaklaması durumunda petrolün varil başı fiyatının $300 üzerine çıkabileceği belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon devam ederken petrol fiyatları konusunda da kritik açıklamalar geliyor. Rusya'da yapılan açıklamanın ardından Beyaz Saray'da petrol konusunda bir bilgilendirme yaptı. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak yaptığı açıklamada Amerika ve Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamasının halinde petrol fiyatlarının varil başına $300 üzerine çıkabileceğini söyledi. Novak açıklamasında Rus petrolünün reddedilmesinin küresel pazar için feci sonuçlara yol açacağı kesinlikle açıktır dedi. Novak ayrıca Avrupa bugün yılda yaklaşık 500 milyar metreküp gaz tüketiyor. Bu tüketimin %40'ı Rusya tarafından sağlanıyor. Rusya onlarca yıldır her şeye rağmen her zaman güvenilir bir ortak olmuştur ifadelerini kullandı. Öte yandan Beyaz Saray'dan petrol konusunda açıklama geldi. Açıklamaya göre Amerikan Başkanı Biden Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması konusunda kararını henüz vermedi. Petrol fiyatları Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının artmasına sebep oldu. Yapılan yeni zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19.23 liraya, Ankara'da 19.33 liraya yükseldi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Ukrayna Savaşı'nda şimdiye kadar 27'si çocuk olmak üzere 406'dan fazla kişinin öldüğünü söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric, Ukrayna'yı terk edenlerin sayısının 1 milyon 700 bini aştığını, 24 Şubat'tan bugüne kadar sivil ölü ve yaralı sayısının da 1207'ye ulaştığını açıkladı. Sözcü Dujarric, yaşamını yitiren sivillerin sayısının da 406'ya yükseldiğini, ancak bu rakamın daha yüksek olabileceğini belirtti.
Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Türkiye'nin arabuluculuğunda 10 Mart'ta Antalya'da bir araya gelecek. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kolba'nın 10 Mart Perşembe günü Antalya'da görüşeceklerini söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Rus ve Ukraynalı temsilcilerin Antalya'da yapacakları toplantının bölgede barış ve istikrara yol açmasını umduğunu belirtti. 24 Şubat Perşembe sabahı Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya karşı özel bir askeri operasyon başlattığını resmen duyurmuş. Rusya, Ukrayna'daki operasyonun bir savaşın başlangıcı olmadığını, bir dünya savaşını önleme girişimi olduğunu savunuyor.
Viyana müzakerelerinin koordinatörü Enrico Mora, müzakereleri sonlandırmak için önümüzdeki günlerde siyasi kararlar alma zamanının geldiğini söyledi. İğne göre Enrico Mora, pazartesi akşam Twitter'de Viyana müzakerelerini sona erdirmek için siyasi bir karar verme zamanının geldiğine dikkat çekerek şu anda daha fazla resmi görüşme olmayacak yazdı. İran ile Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Almanya'dan oluşan 4+1 ve Avrupa Birliği koordinatörü arasındaki Viyana müzakerelerinin 8. turu kapsamında Viyana'daki Coburg Otel'de istişareler yapılıyordu. Görüşmeler İran müzakere heyetinin inisiyatifiyle ilerledi, ancak Batı'nın, özellikle Joe Biden yönetiminin eski Amerika yönetiminin yasa dışı eylemlerini telafi etmek konusundaki isteksizliği ve azami baskı kampanyasının devam etmesi, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesinin ciddiyeti konusuna şüphe uyandırdı ve diyalog süreci uzadı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, Viyana'da bir nükleer anlaşma varması halinde ek protokolün uygulanmasının daha önce nükleer anlaşmanın bir parçası olduğu gibi yeni anlaşmanın da bir parçası olacağını söyledi. Grossi, İran'dan ajans müfettişlerinin Mart ayında gözetleme kameralarını güncelleyebileceğine dair güvence alıp almadığına ilişkin bir soruya bu konuda bir sorun olduğunu düşünmüyorum cevabını verdi. İran'la düzenli temas halinde olduğunu kaydeden Grossi, İran'ın nükleer teknoloji stoğunu nükleer silah geliştirme için kullanabileceği iddia eden bir muhabirin sorusuna söylediğiniz şey niyetleri yargılamaktır. Biz niyetleri yargılamıyoruz. Bizim işimiz İran'ın faaliyetleri hakkında söylediklerini doğrulamak dedi. Grossi, İran Atom Enerjisi Ajansı Kurumu Başkanı Muhammed İslami ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'la görüşmek üzere cumartesi günü Tahran'a gelmişti.
Lübnan Emel Hareketi'nin yönetim kurulu üyesi, İran İslam Cumhuriyeti'ni dünyadaki kutsallıklara yardımda gerçek bir rol modeli olarak gösterdi. İRNA Ajansı'na göre Halil Hamdan, dün Uluslararası Tahrir-i Kuds çevrimiçi oturumda şunları söyledi. Bugün Kudüs, Siyonistlerin ve Müslüman olmayanların maruz kaldığı baskı nedeniyle Müslümanların ve dünyanın gerçek özgür insanların gerçek yardımına ihtiyaç duyuyor. Hamdan, Filistin özgürlüğü ve demokrasi iddiasında bulunan Siyonist apartheid rejimini destekleyen bazı Avrupa ülkelerine karşı İran İslam Cumhuriyeti'nin özellikle İmam Hümeyni ve İslam devriminin dini liderinin umutlu tutumları Filistin'e gerçekten yardımcı olduğunu ve İran'ın dünyadaki kutsallıklara desteğin gerçek modeli olduğunu gösterdiğini söyledi.
Hekim Nizami Gencevi ve Milli Kimlik Konferansı sosyal medyada düzenlenecek. Yazılı Miras Araştırma Müessesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne göre Hekim Nizami Anma Haftası münasebetiyle bugün 8 Mart Salı, 12 Mart 2022 Cumartesi tarihleri arasında profesörler ve araştırmacılar tarafından bir konferans sosyal medyada çevrim içi olarak düzenlenecek. Asıl adı Cemalettin Ebu Muhammed İlyas bin Yusuf olan hekimi Nizami doğduğu yer Gence'de 1209'da vefat etti ve burada defnedildi.
Bakiyetullah Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde üretilen rekombinant Nora aşısı klinik denemeden sonra İran aşı sepetine girme izni aldı. Bakiyetullah Tıp Bilimler Üniversitesi Rektörü Hasan Ebulgasemi dün düzenlediği basın toplantısında rekombinant Nora aşısının İran'ın aşı sepetine eklendiğini belirtti.
İran milli buz hokeyi takımı Malezya'ya yenerek Kırgızistan'daki uluslararası müsabakalarda dünya ikincisi oldu.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Türkiye'ye gidecek. Mitsotakis Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmede Rusya-Ukrayna krizinin yanı sıra iki ülke ilişkilerin ele alınması bekleniyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Savunma Bakanı'na verdiği talimatta Türk ordusunu model almaya ve muharebe hazırlığını sürdürmek için çeşitli askeri tatbikatlar yapmaya çağırdı.
Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, ırkçı İsrail düşmanının terör örgütü IŞİD tarafından işlenen bir suçtan saatler sonra yerleşim bölgelerine yönelik saldırganlığının aralarındaki doğrudan koordinasyon gerçeğini gösterdiğini belirtti.
Ve son haberimiz, yüz binlerce Yemenli Suudi koalisyon güçlerinin saldırılarını kınayarak ablukanın kaldırılmasını ve petrol ürünlerinin ülkeye girmesini talep ederek ülkenin birçok eyaletinde protesto yürüyüşü yaptı. Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen'de başlattığı savaşta şimdiye kadar yüz binlerce Yemenli öldü ve yaralandı. Ayrıca 4 milyona yakın Yemenli evinden barkından oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı muhafızlarının yeni başarısı Nora aşısı başlığı altında. Nora aşısı İran devrim muhafızları bilim insanları tarafından parlak bir başarı olarak koronavirüs ile mücadele sepetine eklendi. Nora aşısı, devrim muhafızları bilim insanlarının koronavirüs alanındaki başarılarının sadece bir köşesidir. Çünkü daha önce koronavirüsün en yoğun döneminde ilaç, tanı kitleri ve solunum cihazları, ventilatör cihazlar üretiminde büyük başarılar elde edildi. Nora aşısı Mart 2020'de araştırma aşamasına giren ve Bakiyetullah Tıp Bilimler Üniversitesi'nin çalışmaları ile yerleştirilen rekombinant protein türünden bir aşıdır. Nora aşısının koronavirüs ile mücadele sepetine dahil olması, devrim muhafızları bilim insanlarının Şabaniye Bayramı dolayısıyla İran halkına sunduğu hediyedir. Bu aşıdan yıllık olarak 50 milyon doz üretilmesi planlanmıştır. Aşının araştırma ekibinin bildirdiğine göre Nora, 3. doz için en uygun aşıdır. Bu aşının etkinliğinin %90 olduğu ve vücutta önemli ve uygun düzeyde antikor ürettiği bildirilmektedir. Özgüven, ekoloji teknoloji geliştirme ayrıca seçkinlere, elitlere ve genç kuşağa güvenmek, İran devrim muhafızları bilim insanlarının başarı yolunun altın ifadeleridir. Bu bir yandan füze ve İHA üretimi ve ülke güvenliği konusunda parlak bir yolun izlenmesi, diğer yandan da korona aşılarının üretilmesiyle dışa bağlılıklar gideriliyor. Aslında İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu, biri ülke güvenliğinin düşman tehditlerine karşı korunması, diğeri ise halkın sağlığının korunması gibi iki farklı fakat birbiriyle bağlantılı cephede kapsamlı ve verimli faaliyetlerle ciddi bir savaş vermektedir. Bu doğrultuda cumartesi günü devrim muhafızlarının yeni yeraltı İHA ve füze kentlerini tanıtılması, savunma alanında altın bir başka başarı olarak ortaya çıktı.
Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı General Selami, geleceğe dönük akıllıca girişimler ve İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma alanındaki caydırıcılık gücünü arttırmaya işaretle şöyle dedi. Bir zamanlar elimizin boş olduğundan konuşurduk. Aynı boş elimizle bile düşman karşısında zaferler elde ettik. Ancak bugün aynı imana sahibiz. Aynı imam ve komutana sahibiz. Aynı millet ve ülkeye, aynı ilahi faziletlere sahibiz. Şimdi de Nora aşısının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte İran halkının sağlığının iyileştirilmesinde devrim muhafızlarının katılımıyla bir adım daha atılmış oldu. 2020 yılının başlarında İran'da koronavirüsün patlak vermesinden sonra yaptırımlar ve Washington'un koronavirüsü yaymak için İran'ın temel ilaçlara ve tıbbi ekipmana erişimini engellemesi sebebiyle birçok İran kurumunun yerli aşılar üretmeye yönelik kapsamlı çabaları arttı. Devrim Muhafızları Ordusu da İran halkının güvenliğini ve sağlığını korumak da dahil olmak üzere genel sorumlulukları doğrultusunda bu konuda yoğun çaba sarf etti. Bakiyetullah Tıp Bilimleri Üniversitesi ve İmam Hüseyin Aleyhisselam Üniversitesi araştırmacılar tarafından bu rekombinant anti-koronavirüs aşısının ön çalışmaları Devrim Muhafızları Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dairesi ve Bakiyetullah Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü'nün kesin desteğiyle başladı. Böylece günümüzde aşı sepetindeki yerini almış oldu. Nora Koronavirüs Aşı Projesi'nin bilimsel direktörü Cafer Süleymaniyan şöyle diyor. İran, Nora aşısı vücutta çok güçlü nötralize edici antikorlar üretiyor. Üretimin tüm aşamaları kalite kontrol ve sürekli denetim altında gerçekleştiği söylenmelidir. Korona krizini ve tüm İslami İran halkının sağlığını kontrol etmede parlak bir katkıya sahip olmak, Bakiyetullah Tıp Bilimleri Üniversitesi araştırmacılarının en tabii görevi ve hedefidir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Arap ve Batılı ülkelerin Yemen ve Ukrayna savaşına yönelik çifte standartlarının eleştirilmesi konusunda. Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı, bazı Arap ülkelerinin Yemen ve Ukrayna savaşına karşı çifte standartlı tutumlarını eleştirdi. Bazı analistler de Batılı ülkelerin bu krizlere yönelik çifte standartlı duruşlarını eleştirdi. Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin El-İzzi, dün Twitter sayfasında paylaştığı mesajda tarih bazı Arap ülkelerinin Ukraynalılar için vizelerini kaldırdığını, savaşın 7. gününde onlarla gönül birliği içerisinde olduğunu, ancak kendilerinin 7 yıl boyunca Yemen'e dayattığı savaşı sürdürdüklerini unutmayacaktır, dedi. Yaklaşık 20 gün sonra Yemen Savaşı'nın 8. yılı başlayacaktır. 26 Mart 2015'te başlayan bu savaş, 4 milyonu aşkın insanın evinden barkından olmasına ve yüz binlerce kişinin ölmesine yol açtı. Yemenliler bu şekilde Suudi koalisyonunda yattığı savaş sonucu 21. yüzyılda en feci insani durumunu yaşıyorlar. Kıtlık, açlık ve hastalık savaş sonuçları olarak ülkede kol gezerken ülkenin kuşatılması Suudiler tarafından devam edilmektedir. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı ise 12 gün önce başlamıştır. Tüm savaşlar kabul edilemez olsa da Ukrayna'daki insani kriz seviyesi Yemen'de yaşanan insani felaketle kıyaslanamaz bir durumdadır. Buna rağmen bizzat Yemen'i kana bulayan ve insani felaket karşısında sessiz kalan ve çifte standartlı bir tutumda olan bazı Arap rejimleri Ukrayna krizi hususunda insan haklarına dayalı bir tutum sergilemiştir. Son 7 yılda Suudilerin Yemen'e karşı cinayetinde ortak olan Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti Ukraynalı mültecilere sınırlarını açtığını duyurdu. Bazı Arap ülkeleri ise Rusya ve Ukrayna'yı tolerans göstermeye davet edip askeri operasyonlara ve girişimlere karşı olduğunu belirtti. Buna rağmen Yemen'e karşı farklı bir muamele yapıldı. Halbuki Yemen Müslüman ve Arap bir ülkedir. Ülke halkı da Batı Asya ve dünyanın en yoksul ülkelerindendir.
Aslında Yemen'e yönelik çifte standartlı tutumlar sırf Arap ülkeleriyle sınırlı değil. İnsan hakları iddialarını hep öne süren Amerika ve Avrupa Birliği de bu krizlere yönelik açık ve net bir şekilde çifte standartlı bir tutum sergilemişlerdir. Bu ülkeler Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı sert bir şekilde kınasalar da onlara bağlı medya sürekli Ukraynalı mültecilerin görüntülerini paylaşmaktadır. Ancak Suudi koalisyonun Yemen'e dayattığı 7 yıllık savaşta 4 milyonu aşkın insanın evinden barkından olmasına rağmen Arabistan'ı kınama doğrusunda tek bir karar bile alınmamış ve Yemenli mültecilerden de çok az görüntü yayınlanmıştır. Bu çifte standartlı duruş batılı çevrelerde ve batılı şahsiyetler tarafından da eleştirildi. Uzmanlara göre Ukrayna Savaşı batılı ülkelerin çifte standartlarını her zamankinden daha fazla ifşa etmiş ve onların Yemen'deki katliamlar ve cinayetler karşısında nasıl sessiz kaldıklarını, Ukrayna Savaşı'na yönelik nasıl ırkçı bir yaklaşıma sahip olduklarını göstermiştir. Bu bağlamda İrlanda Parlamentosu temsilcisi Richard Bayet Barrett de Avrupalı liderlerine hitaben yaptığı konuşmada şöyle diyor. Amerika, İngiltere ve Fransa ve başkaları dünyanın en başına buyruk rejimi olan Arabistan'ı Yemen'e karşı silahlandırdılar. 337 bini aşkın sivil ve 10 bin çocuk öldürüldü. Acaba Suudi Arabistan'ı silahlandırma yüzünden Amerika, İngiltere ve Fransa'ya karşı veya Suudilere karşı bir adım atıldı mı? Tabii ki bu ülkeler ve Batı Asya'daki kukla rejimleri ve gerçekleri görmezden gelen işbirlikçileri daha önce de insan hakları meselelerinde çifte standartlı tutumlar sergilemişlerdir. Bunun yine de tekrarlanması beklenir. Kuşkusuz Ukraynalı mülteciler desteklenmeli. Kimse bunu inkar etmiyor. Ancak Yemenli mülteciler de suçsuz ve sivil insanlar olarak savaşın kurbanı olmuşlardır. Aslında insan hakları batılı ülkelerin çıkarlarını takip etmek için önemli bir araca dönüşmüştür. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17 İsven 1400, Hicri Kameri 5 Şaban 1443 ve Miladi 8 Mart 2022 Salı. 1405 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Şaban 38 yılında Allah Resulü'nün pak torunlarından Hazreti Ali bin Hüseyin Aleyhisselam Medine'de dünyaya geldi. O Hazret Allah'ın lütfu ve İslam peygamberi pak torunlarından İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mahzarında bulunmasından dolayı en üstün maneviyat ve ahlak seviyesine ulaştı. İbadette büyük çaba göstermesi ve Allah'ın dergahına uzun secdelerinden dolayı açıkça secde eden manasındaki Seccad lakabını aldı. İmam Seccad Aleyhisselam Kerbela olayından sonra halası Hazreti Zeynep ile birlikte Beni Ümeyye'nin zulümlerini ifşa etmeye çalıştı ve Risalet Hanedanını tanıttı. O Hazret o dönemde bereketli ömrünün sonuna kadar Müslümanların liderliğine üstlendi. İmam Seccad'ın değerli eseri Tesib-i Nefis, Kulun Allah ile ilişkisi, ahirete yönelmek ve sosyal ve siyasi konular hakkında diri getirdi ve Sayfe-i Seccadi adlı bir mecmuasında topladığı güzel dualara değinebiliriz. ...38 yıl önce bugün Hicri Şems'e 17 İsvan 1362'de İran'da kutsal savunma döneminin önde gelen komutanlarından Muhammed İbrahim Himmet şehit düştü. İnkılapçı din adamları aracılığı ile İmam Hümeyni ile tanışmasının ardından bu rejime karşı mücadelesini genişletti ve güvenlik görevlileri onu tutuklamaya çalıştı. Himmet şehirden şehre onlardan kaçtı ve Şah rejimine karşı ifşaatlerini Hicri Şems'e 1377'de İran İslam İnkılabı'nın zaferine kadar sürdürdü. Himmet kısa süre sonra İran İslam İnkılabı muhafızlar ordusuna katıldı ve silahlı inkılap düşmanlarından mensup unsurlara karşı savaştı. Muhammed İbrahim Himmet, Başir Saddam rejiminin İran'a karşı dayattığı savaşın ardından ülkesini savundu ve savaş cephelerinde özellikle Hürremşehir'in geri alınması operasyonunda önemli roller üstlendi. Hicri Şems'e 1362 yılındaki Aşura harekatı sırasında savaş cephelerine gittiği sırada büyük arzusu olan Allah yolunda şehadet derecesine ulaştı. ...32 yıl önce bugün Hicri Şems'e 17 İsvan 1368'de İran'ın sanat müziği hocası Üstad Hüseyin Kavami vefat etti. İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Üstad Kavami kendi sahip olduğu bilgilerini musikiye ilgi duyanlara sundu ve Hicri Şems'e 1367'de İran İslam İnşaat ve Kültür Bakanlığı'ndan birinci derece sanat nişanını almayı başardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Yanlış tarım politikaları ve savaş ayçiçek yağını kara borsaya düşürdü.
Yeni Asya.
Şoförlerin zam isyanı.
Aydınlık.
Cumhurbaşkanı danışmanı, devlet serbest piyasa koşullarına teslim olmaz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 6 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde Kutuplaşmadan Kucaklaşmaya başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasette yıllardır süren kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve ötekileştirici sözlerle siyasetin kirli dili toplumun bütün kesimine yayılmasına yol açarken, siyasetçileri birbirlerinin yüzüne bakamaz hale getirdi. Geçmişte hastalıkta, sağlıkta ve ülke ilgilendiren meselelerde bir araya gelebilen siyasetçiler ne yazık ki yıllardır bir araya gelemiyor. Cenazelerde bile birbirlerinin yüzüne bakamıyor, bazen tokalaşamıyorlar bile, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Siyasetteki bu gelişmelere rağmen güçlendirilmiş parlamenter sistem için 6 partinin bir araya gelip aylarca bir çalışma yapması özlenen bir tablonun oluşmasına sebep oldu. Bu anlamda 6 siyasi partinin genel başkanının bir masa etrafında toplanması bile tek başına bir başarıdır. Ankara'da AKP, Deva ve Gelecek Partilerinin kuruluş toplantılarında da yapıldığı Bilkent Otel'de toplantının yapıldığı salondaki heyecan uzunca zamandır görülmeyen bir tabloydu. Salonda hiçbir partinin ön planda olmaması, her partiye 50'şer kişilik kontenjan ayrılması, davet edilenlerin toplumun bütün kesimlerini temsil etmesi, eski alışkanlıkların terk edildiğini göstermesi açısından da önemliydi. 12 Şubat'taki yapılan toplantının ardından 28 Şubat'ta geniş katılımlı bir toplantıda önce partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yanlışları ortaya konulup teklif edilen yeni sistemde yürütme, yasama ve yargı alanları ile temel hak ve hürriyetler, kamu yönetimi ve siyasi etik kanunu ile ilgili görüşlerinin 6 partinin genel başkan yardımcıları tarafından açıklanması sırasında salonda heyecan meydana getirdi. Cumhurbaşkanının seçimi, Bakanlar Kurulu'nun oluşumu, yeni sistemle faaliyeti iyice azalan meclisin denetim yetkisinin güçlendirilmesi, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu'nun yapısının demokratikleştirilmesi, YÖK'ün kaldırılması, basın hürriyeti, düşünce ve ifade, din ve vicdan hürriyetleri genişletilmesi gibi birçok konunun yer aldığı yeni sistem teklifi 48 sayfadan oluşuyor. Milletin mecliste daha fazla temsil edilmesini sağlayacak olan seçim barajının %3'e düşülmesi, Cumhurbaşkanının partili olmasının engellenmesi, bakanların seçilmiş milletvekilleri arasından olması, son günlerde çokça gündeme gelen memur atamalarında mülakatın kaldırılması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne güvenin altında yer alan adalete güveni tesis etmek için yeni düzenlemelerin yapılması, yargı bağımsızlığını sağlayacak düzenlemeler gibi pek çok demokratikleşme adına atılan adımların millet nezdinde de memnuniyetle karşılandığı da görülüyor. MAK Danışmanlık Şirketi'nin yapıldığı bir ankete göre Millet İttifakı bileşeni 6 partinin bir araya gelmesi ülkenin yarınlarında yönetimi adına ülke sorunlarına ortak akılla çözüm üretme, bu anlamda farklı projelerin ortaya konulması açısından önemli olduğunun söylenmesi de bunu gösteriyor. Yine aynı ankete göre 6 genel başkanın bir masa etrafında bir araya gelebilmesi, ortak akıl çalışması duygusunu pekiştirdiğini de ortaya koymuş.
İrfan Hüseyin Yıldız 6 Mart tarihli Cumhuriyet gazetesinde ekonomilerde stagflasyon tehlikesi başlıklı yazısına yer veriyor. Rusya ekonomisinin dünya ekonomisi içindeki payı çok yüksek olmasa bile bazı temel girdiler bazında fiyatları belirleyecek bir gücü bulunmaktadır. Bu girdiler enerji, petrol, doğalgaz ve tarım ürünleri olarak sayılabilir. Türkiye açısından bir diğer önemli kalem ise turizm hareketleridir. başta Dünya Bankası olmak üzere birçok uluslararası kuruluş büyüme tahminlerini revize ediyor ve küçültüyor. Tüm dünyada resesyon beklentileri konuşuluyor, savaşın dünya üretimini ve ticaretini daraltacağı öngörülüyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye ekonomisi için 2022'de öngörülen büyüme oranı %3'ler civarında. Bu gelişmeler durgunluğun ve enflasyonun birbirini tetiklediği bir stagflasyon sürecini gündeme getiriyor. Savaşın Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceğini analiz ettiğimizde şu tespitleri yapabiliyoruz. Rusya ve Ukrayna dünyanın önemli tarımsal ürün tedarikçisi ülkeleri durumundalar. Bu ülkeler piyasadan çekilince tarımsal girdi fiyatlar artacaktır. Türkiye'nin tarımsal girdileri açısından Rusya ve Ukrayna'ya bağımlılığı %75'ler civarındadır. Türkiye hububat tedarikinde ve hayvan yemi girdilerinde Rusya ve Ukrayna bölgelerini kullanmaktadır. Buğdayda ton başına fiyat en son 342 dolar iken Mart ayı başı itibariyle 420 dolara çıkarmıştır. Aynı şekilde yem sanayisinin bölgeden sağlanan girdilere bağımlılığı bulunuyor. Bu nedenle yakın gelecekte yem fiyatlarında ve dolayısıyla hayvansal ürün fiyatlarında artış beklenmektedir. Türkiye 2022 yılında yaklaşık 30 milyar dolar turizm geliri hedefliyordu. Bu tutarın yine yaklaşık Rus ve Ukraynalı turistlerden sağlanacak kısmı %25-30 tahminiyle 8,5 milyar dolar olarak öngörülmüştü. Bu rakamın tamamı kaybedilmese bile büyük kısmının risk altına girdiği söylenebilir. Bu bölgesel çatışma başta lojistik olmak üzere birçok sektörü de dolaylı olarak olumsuz etkileyecektir. Bütün bu gelişmelerin fiyatları daha fazla artmasını önlemek isteyen hükümet, buğdayda, gazda, elektrikte, yakıtta sübvansiyonlar sağlıyor. Ancak bu sübvansiyonlar bütçeye ilave yük getirmektedir. Diğer taraftan Türkiye'nin döviz ihtiyacı artmaya devam ediyor. Ocak ayı itibarıyla 2021'de 3 milyar dolar olan dış ticaret açığı 2022'nin aynı ayında 10.4 milyar dolara çıkmıştır. 2021 Şubat ayında 3.3 milyar dolar olan dış ticaret açığı ise 2022'nin aynı ayında 8.1 milyar dolara çıkmıştır. Dış ticaret açığı 2 ayda 18 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatta en büyük artış aram malları kaleminde görünüyor. Aram malların toplam ithalat içindeki payı %83.5 seviyesine gelmiş durumda. Bu gelişmenin birkaç ay daha süreceği anlaşılıyor. Türkiye'de cari açık büyüyor ve yeni ekonomik modelin başarı şansı azalıyor. Öyle bir noktaya geldik ki hem enflasyon artıyor hem de cari açık büyüyor.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 6 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde Çıkış Yolu Demokrasiden Geçer başlıklı yazısına yer veriyor. 2021 büyüme oranı dünya ortalamasının üstünde %11 oldu ama devam etmeyecek. Dahası kuru artışı büyümeden daha yüksek olduğu için Türkiye 2021 yılında 802,7 milyar dolar gayri safi yurt içi hasılası ile dünya büyüklük sıralamasında ilk 20'den çıktı ve 21. sıraya geriledi. Yurt içi üretici fiyat endeksi %105 oldu. Hiperenflasyona gidiş hızlandı. Piyasada işlemler, pazarlıklar dolar ve euro olarak yapılıyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Rating kuruluşları Türkiye'nin notunu yatırım yapılmaz spekülatif düzeyde tutuyor. Şubat ayında aylık dış ticaret açığı 8,1 milyar dolar oldu. Türkiye 2003-2021 arasında 831,4 milyar dolar dış ticaret açığı ve 626,1 milyar dolar cari açık verdi. 2018-2019 ve 2020'de yeni yatırım yapılmadı. 2021 ilk iki çeyreğinde yapıldı. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte sabit sermaye yatırımlarında büyüme yeniden eksiye döndü. Orta gelir tuzağına düştük. Fiili işsizlik oranı %23'e yükseldi. 2018 yılından başlayarak 3 döviz şoku yaşandı. Bu şoklar TL krizine dönüştü. Dünyada, Türkiye'de bir TL krizi olduğunu söylüyor. Bu krizin buhrana dönüşme riski ve Türkiye'nin dış borçlarında temerrüde düşme riski arttı. Cumhuriyet'in 2023 100. yılına az kaldı. AKP öncesi 80. yılında Türkiye'nin demokrasi, hukuk, siyasi ve ekonomik alanda yönü belliydi. Hedef, Batı standartlarında daha demokratik, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler dengesinin olduğu, gelişmiş bir ülke hedefi olan bir Türkiye'ydi. AKP iktidarının ilk 10 yılı da bu yönde umut verdi. Ancak sonrasında aynı AKP iktidarının gizli bir gündemi olduğundan mı, yoksa iktidarı bırakmak istemediği için mi, önce devleti paylaşma kavgası, paralel devlet yapısı, arkasından OHAL ve başkanlık sistemi ve otokrasiye geçiş yaşandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Seccad Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü.
İmam Seccad Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Mümin dua ettiğinde 3 sonuçtan biri gerçekleşir. Ya kendisine ahirette azık olur ya da bu dünyada kabul olur ya da ona ulaşacak bir belayı geri çevirir.
Değerli dinleyiciler, İmam Seccad Aleyhisselam'ın kutlu veladet nedeniyle hazırladığımız özel sohbetimizi dinliyorsunuz.
Mübarek 3 aylardan Şaban ayının 5. gününde göklerdeki melekler Medine kentinin üzerinde uçmaya başladılar ve Şehribanu mübarek evladını kucağına aldı. Resulullah'ın pak evlatlarından büyük bir risaletin varisi, imamet ve velayet semasının 4. parlayan yıldızı olan bebeğini, bu mübarek evlat İmam Hüseyin'in çocuğu ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın torunu Seccad'dı.
Hiç şüphesiz bu mübarek gün Allah'ın hücreti, İmam Seccad Aleyhisselam'ın kutlu veladetidir. İmam Seccad Aleyhisselam'ın mübarek veladet günü tüm İslam dünyasına ve özellikle Ehlibeyt aşıklarına kutlu olsun.
Bu ferhunde ve mübarek günü münasebetiyle hazırladığımız kısa programımızda bu dürüstlük ve paklık sembolü imamın hayatına değinmek istiyoruz. Öyle ki bahar meltemi gibi ruhumuzu okşasın ve bizi güzellikler dünyası ile birleştirsin.
Seccad aleyhisselam Hicri 5 Şaban 38 yılında Kutsal Medine kentinde dünyaya geldi. Cennet gençlerinin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselamın sevgi dolu kucağı ve özel ilahi inayetler sayesinde kendini en yüce faziletler ile donatmayı başardı. Mübarek hayatından daha 23 yıl geçerken şanlı Kerbela kıyamı yaşandı ve fakat o hazret yakalandığı hastalık nedeniyle savaş meydanına çıkamadı. Bu ilahi irade ve meşiyet sayesinde İmam Seccad aleyhisselam hayatta kalarak İslam ümmetinin liderlik bayraktarı olarak İmam Hüseyin aleyhisselamın ardından imamet görevini üstlendi.
İmam Seccad aleyhisselam döneminde özellikle imameti sırasında İslam hükümetin genel durumu, kaos ve krizler yaşandı. Bu krizler sadece İslam ümmetinin kaderini tehdit etmekte kalmıyor, üstelik onun yok olmasına sebep olabilirdi. Bu dönemde çeşitli hükümranlar birbiriyle rekabet ediyor ve hiçbiri 3 ya da 4 yıldan fazla hükümette kalamıyordu. Örneğin Yezid Muaviye 3 yıl, Muaviye bin Yezid 6 ay veya daha az ve Mervan'da birkaç ay iktidar olabildiler.
Diğer yandan dini öğretilere ilgisizlik, dünyevi güzellikler ve ziynetlerinin kullanılmasındaki israflar ve Allah ve maneviyat ile ilişki ve bağların giderek silikleşmesi, halk genelinde ahlaksızlığın yaygınlaşmasına sebep olmuştu. Halk tıpkı hükümranları gibi sadece görünüşte dinin ahkamına uyuyordu. Fakat imanın temel ilkelerini kaybetmişlerdi. İslami hükümler ve gerçekleri yoğun bir şekilde tahrif olunurken, Emevi hükümranları ise yalancı raviler işi alarak İslam dinini tahrif etmeye ve Müslümanları da bu nurani dinin gerçeklerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlardı.
İşte İmam Seccad aleyhisselam böyle bir ortamda İslam toplumunun ağır imamet görevini üstlendi, zira İslam dininin kesin bir düşüşten kurtarmak istiyordu. İmam Seccad aleyhisselam 35 yıl boyunca sürdürdüğü imameti döneminde Emevi hükümranların yalan propagandalarıyla mücadele ve kamuoyundan şüpheleri silmeye çalışırken İslam'ın doğru düşüncelerini yaymaya ve fikri temel konularını açıklayarak güçlendirmeye çalıştı.
İmam Seccad aleyhisselam her zaman adaletsizlik ve zorbalığa karşı mücadeleye vurgu yaparken, zekice yöntemlerle İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamının sebepleri ve hatırasını halka hatırlatarak zihinlerde canlı tutulmasına çalışıyordu. Zira insanlık tarihinin bu büyük hamaseti, adaletsizlik ve zorbalığa karşı mücadelede tüm milletler ve gelecek kuşaklar için ilham kaynağıydı.
İslam dini insanlara duyurulu o yıllarda kölelik tüm dünyada yaygın olan bir olaydı. Bu yüzden bu yaşam tarzının birdenbire ortadan kaldırılması imkansızdı. İslam dini bu konuda çeşitli yollarla kölelik üzerine giderek ortadan kaldırmaya çalıştı. Yani bir yandan insanların köle olarak sömürülmesini kısıtlarken diğer yandan onların serbest bırakılmasının birçok günahın kefareti olarak tanıdı ve böylece onların serbest bırakılmasını sağladı. Tüm bunların yanı sıra Resul-i Ekrem Müslümanlara köleler ile diğer aile fertleri gibi davranmalarını tavsiye ediyordu.
Seccad aleyhisselam da Resulullah'ın sünnetini ihya etmek için kölelerini evlatları olarak hitap ediyor ve onları evladım, oğlum gibi tabirlerle çağırırdı. İmam aleyhisselam bu yolla kendi açısından özgür Müslüman ve bir kölenin kendisi için eşit olduğunu göstermeye çalışıyordu. İmam hiçbir zaman kölelerini cezalandırmazdı. Fakat onların hatalarını yazar ve mübarek Ramazan ayın sonunda onları bir arada toplar ve her birine işlediği hataları hatırlatırdı. Daha sonra kendisinin kölelerini bağışladığı gibi onların da Allah'tan imamın bağışlanması için dua etmelerini isterdi. Ardından onları serbest ve özgür bırakarak her birinin bağımsız ve şerefli bir hayata başlamak için gereken malzeme ve imkanları sağlardı.
İmam Seccad Aleyhisselam her bir köleyi bir yıllık bir süre için yanında tutarak onlara İslami kültür ve davranış tarzını öğretir ve daha sonra onları özgür bırakırdı. Böylece İslami terbiye merkezinde İslam öğretilerine göre yetişen bu insanlar başkaları için örnek teşkil ediyorlardı. Bu insanlar özgürlüklerine kavuşmanın ardından İmam Seccad Aleyhisselam ile manevi bağlarını koparmaz ve kendilerine düştüğü göreviyle diğerlerine İslam öğretilerine göre yetiştirmeye çalışırlardı.
Tarihi belgeler ve kanıtlara göre imam böylece her fırsatta, her yıl, her ay veya hatta her gün çeşitli sebeplerle köleleri işledikleri hatalardan affederek onları serbest bırakırdı. Böylece özgürlüğüne kavuşan birçok kadın ve erkek Ehl-i Beyt'e gönül bağlıyordu. İmam Seccad Aleyhisselam mektebinde yetişen ve daha sonra özgür bırakılan eski kölelerden bazıları İslam tarihinin en seçkin ve güzide muhaddislerinden oldular.
İmam Seccad Aleyhisselam birçok İslami marif, irfani, sosyal, terbiyevi ve toplumun siyasi konularını ve gerçeklerini dua edebiyatı ve şeklinde beyan ediyordu ve o hazretin duaları Sayfe-i Seccadiye kitabında toplanmıştır. İmamın bu değerli ve nadide eserindeki tüm sözlerinde ve beyanatında Allah'a olan yoğun ilgi dikkatlerden kaçmıyor.
İmam Seccad Aleyhisselam sahifanın ilk duasının bir bölümünde şöyle buyuruyor. Hamd Allah'a ki ilktir. Ondan önce bir ilk yoktur. Sondur. Ondan sonra bir son yoktur. Gözler onu görmekten, tahayyüller onu vasfetmekten acizdir. Kudretiyle dilediği gibi yepyeni bir yaratık meydana getirdi. Sonra onları irade ettiği yola koydu. Sevgisi yolunda ilerleyebilmelerini sağladı. Öne geçirdiğini ertelemeye, ertelediğini önce geçirmeyi güçleri yetmez. Onlardan her bir ruh için paylaştırılmış belli bir rızık tayin etti. O birine çok rızık verdi mi kimse onu azaltamaz. Birine de az verdi mi, kimse onu çoğaltamaz. Hamd Allah'a ki kendisini bize tanıttı. Şükrünü bize ilham etti. Rablığı gereği ilim kapılarını yüzümüze açtı. Kendisini ihlas ile bilmemize kılavuzluk etti. İlhattan ve emrinde kuşkuya kapılmaktan bizi uzak tuttu. Öyle bir hamd ki onunla kendisine hamd eden kullarının arasında yer alalım ve rıza ve affını kazanma yarışında herkesten öne geçelim. Öyle bir hamd ki berzah karanlıklarını bize aydınlatsın.
kabirden çıkarılmayı bize kolaylaştırılsın. Her nefsin kazandığıyla cezalandırılacağı, kimsenin üzülme uğramayacağı, hiçbir dostun dostuna bir şey kazandıramayacağı ve hiçbir yerden yardım göremeyecekleri gün, tanıkların durduğu yerlerde mekanlarımızı şereflendirsin.
İmam Seccad'dan günümüze hukuk risalesi de ulaşılmıştır. İmam, bu risalede insanın tüm varlık dünyası yani Allah ile olan ilişkisi, insanın kendisi ve diğerleriyle olan bağlantısını açıklıyor. İlk grupta Allah'ın insanlara olan hakkıdır ve tüm anlarda ve durumlarda insanlara uyması gerekir. Bu hakların kökü insanlara vacip olan diğer hakların temelidir. Bu da sadece Yüce Allah'a tapmak ve ona şirk ve ortak koşmamaktır.
Hakların ikinci grubu ise insanın nefis ve uzuvlarının bizzat insanın kendisine olan hakkıdır ve insanın kendisiyle ilgili riayet etmesi gereken haklardır. Başka bir ifadeyle her şeyin mutlak sahibi, hatta tüm insanların sahibi Yüce Allah olmasından dolayı insan kendi vücudu ve nefsine ilahi bir emanet olarak görevleri söz konusudur. Ve onları ibadet ve helal yollarda kullanması ve günah yolunda kullanmaması gerekir. Örneğin insanın dili kötü söz söylememelidir.
İmamın kendi risalesinde belirttiği hakların üçüncü grubu insanın toplumdaki diğer bireylere karşı olan hakkıdır. Örneğin bu öğretilerin birinde komşu hakkı konusuna vurgu yaparak komşunun sırlarını saklamak gerektiğini, ona saygı duyulması ve zulme maruz kaldıysa ona yardım etmenin şart olduğunu belirtiyor. İmam Seccad Aleyhisselam, komşudan çirkin bir şey görüldüğünde görmemezlikten gelinmesi ve zorluklarda ona yalnız bırakılmaması ve günahlarından da geçmek gerektiğini belirtiyor.
Bugün Hicri Kameri 5 Recep, Ehl-i Beyt semasının dördüncü parlayan yıldızı, Kerbela varisi İmam Seccad Aleyhisselam'ın mübarek veladet günüdür. Öyle bir imam ki, Ehl-i Sünnet'in din alimlerinden Muhammed bin Talha Şafii kendisi hakkında şöyle yazmaktadır. O, abidlerin ziyneti, zahitlerin önderi, sakınanların efendisi ve inananların İmamıdır. Hayat tarzı Allah Resulü'nün salih evladı olduğunun delili ve siması ise Allah yanındaki yakınlık makamını göstermektedir.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizi İmam Seccad Aleyhisselam'ın Yüce Allah'tan af dileme duası ile noktalamak istiyoruz.
Allah'ım, Muhammed ve aline salat eyle. Ve benim haramlara olan isteğimi kır. Günahlara olan ihtirasımı öldür. Beni mümin ve Müslüman erkek ve kadınlara izziyet etmekten alıkoy. Allah'ım, yasakladığın halde bana kötü bir laf eden, men ettiğin halde bana saygısızlık yapan, sonra da benden helallik almadan ölüp giden ya da halen hayatta olan kullarına bana yaptıkları kötülüklerini bağışla. Beni incittikleri için onları cezalandırma. Hakkımda işledikleri günahları onlara bildirme. Benim yüzümden kazandıkları suçlardan dolayı onları rüsva etme. Onları affetmene karşılık sen de beni affet. Onlar için yalvarışıma karşılık sen de bana acı. Böylece fazlınla hepimiz mutluluğa yakalayalım. Nimetinle kurtuluşa erişelim. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve zarar verdiğim veya incittiğim, zulmettiğim veya zulme uğramasına sebep olduğum ve böylece hakkını zayi ettiğim veya hakkını almasına engel olduğum kullarını bol ihsanınla benden razı et ve eksiksiz olarak katından haklarını ver. Sonra da beni hükmünü gerektirecek durumdan koru. Adaletinin gerektirdiği cezadan kurtar.
Muhterem dinleyiciler, İmam Seccad Aleyhisselam'ın kutlu veladeti yorumu dolayısıyla hazırladığımız programı dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsley.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bizlere iletebileceğinizi hatırlatmak istedik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'a bölgesel yakınlaşmasındaki rolü.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli dizi sohbetimizin 9. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran ve Çin stratejik işbirliği anlaşması ve SPIC önündeki engelleri ele alacağız.
Çin'in bir kuşak bir yol projesinin bir parçası olarak Pakistan-Çin Ekonomi Koridoru SPIC ve İran-Çin Stratejik İşbirliği Belgesi Asya, Afrika ve Avrupa'da yaklaşık 56 ülkeyi birbirine bağlayacak. Proje muhtemelen 21. yüzyılda Çin ile Amerika arasındaki hegemonik güç rekabetinin bir parçası olacak ve iki ülke arasında Hint Okyanusu ve Fars Körfezi'ndeki rekabeti alevlendirebilecektir. Bu programımızda İran, Pakistan, Çin ve Afganistan bölgesel yakınlaşmasının etkilerini incelemeye çalışıyoruz. Bu serinin bir önceki bölümünde bölgesel entegrasyonda SPIC ve İran ile Çin arasındaki yol haritasının rolünü ve bu süreçte Çin'in İran ve Pakistan ile bilimsel, teknik, güvenlik ve askeri işbirliğinin önemini inceledik. Bu serinin yeni bölümünde İran ve Çin Stratejik İşbirliği Anlaşması ve SPIC önündeki engelleri ele alacağız.
Çin hızlı bir şekilde farklı alanlarda gelişmektedir. Bu durum ise küresel hegemonya ve güç alanında yeni ortama zemin hazırlamaktadır. Çin'in küresel düzeyde güç ve iktidar göstergelerini tek tek ele geçirdiği bu tarihi ortamda Amerika gitgide gücünü kaybediyor. Bu rekabet ortamında Batı ve Güney Asya özel bir önem taşımaktadır. Öyle ki Doğu Asya'nın ardından Batı ve Güney Asya, ayrıca Hint Okyanusu Havzası dünyanın en stratejik ikinci bölge konumunda yer almış ve Amerika'da koalisyonlar kurarak Çin'in artmakta olan gücünü azaltmak ve engellemek istiyor.
Amerika, Doğu Asya'da yandaş toplama ve Hint-Pasifik düşüncesi kapsamında Akdeniz'den Fars Körfezi, Güney Havzası ve Hint Okyanusu'na kadar alanda büyük bir yandaş koalisyonu kurmak istiyor. Bu koalisyon aslında bir yandan kimi Arap ülkelerinden Tel Aviv rejimiyle ilişkilerinde normalleşme süreci olan Abraham Projesi kapsamında takip edilmektedir. Bu projenin Akdeniz'den Fars Körfezi güneyi ve Hint Okyanusu istikametinde Hindistan merkezli olacağı söylenmektedir. Amerika bu koalisyon sayesinde Malakka Boğazı'ndan geçerek Doğu ve Güney Çin Denizi Pasifik Okyanusu havzasına uzanmak ve Çin'in kuşatmasını perçinlemek istiyor. Bu koalisyonda Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler yer almaktadır.
Böyle bir durumda Çin, Amerika ile rekabet halinde, Amerika kara ve deniz kuşatmasından kurtulmak için büyük bir Tek Kuşak Tek Yol isimli projesini tanıttı ve dünyaya sundu. Bu devasa projenin bir parçası, Çin'in Batı Asya bölgesinde ve Fars Körfezi enerji sektöründeki rolünü artırabilecek ve Batı Asya'da Amerika ile rekabetteki konumunu güçlendirebilecektir. Çin-İran Mutabakat Muhtarası da bu projenin bir parçası sayılabilir. Bu durum Amerika'nın yapmak istemeyeceği bir şeydir. Amerika Birleşik Devletleri'nde politikacılar ve uzmanlar arasında Çin'in Amerika'nın dünya çapında ana rakibi olduğu konusunda bir fikir birliği vardır.
Çinli liderler Amerika'nın Çin algısının hatalı zihniyetlere dayandığı ve ekonomik ve ticari çıkarlarını barışçıl yollarla sürdüren Çin'in hedef ve stratejisiyle örtüşmediği gerçeğine özellikle vurgu yapıyor. Buna rağmen çeşitli konularda Çin-Amerika rekabeti şiddetle devam ediyor. Bu bağlamda Çin, İran'ın güney ve kuzeyinde özellikle Fars Körfezi ve Hazar Denizi'ndeki petrol ve gaz sahalarına erişimini sağlayarak enerji alanındaki sepetlerini çeşitlendirmeye çalışıyor ve tam da bu nedenle 25 yıllık İran-Çin anlaşması Amerika'nın derin endişelerine yol açmıştır.
Tahran Radyosu.
Tabii ki Çin'in Tek Kuşak Tek Yol planı da dahil olmak üzere çeşitli planların uygulanmasında özellikle aşırı dini gruplar dahil olmak üzere çoğunlukla bölgesel olan Batı Asya'da önemli engeller ve zorluklar vardır. IŞİD ve Pakistan'daki Tahrik Taliban gibi aşırılıkçı ve terörist gruplar Çin-Pakistan ekonomik koridoru için bir meydan okumadır. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in Tek Kuşak Tek Yol projesini turizm yoluyla engellemeyi amaçlıyor. Amerika açısından bakıldığında Tek Kuşak Tek Yol projesinin veya Çin-Pakistan ekonomik koridoru gibi yan projelerin geçtiği ülkelerde radikal dini akımların varlığı Batı için bir fırsattır. Bu bağlamda Çin'in doğusundaki Sincan eyaletinin ve Pakistan'ın Beluçistan eyaletinin güvensizliği Amerika için özel bir önem taşıyor.
Ayrıca İpek Yolu projesinin dış engelleri ve zorlukları göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Hindistan ve Pakistan arasındaki stratejik ve bölgesel alanlardaki rekabet bu dış zorluklardan biridir. Keşmir İtilafı dışında Pakistan ve Hindistan da Afganistan'daki mücadeleye dahil olmuşlardır. Pakistan, Hindistan'ın Afganistan'daki varlığına müsamaha göstermiyor ve Doğu ve Kuzeydoğu'da Hindistan'ın Afganistan'a sızmasıyla ülkesinin kuşatılmış olduğunu hissediyor. Ancak son yıllarda Hindistan, Pakistan ile sorunları olan Afganistan'ın merkezi hükümetlerine her zaman daha yakın olmaya çalıştı ve bu da Hindistan ve Pakistan arasında Afganistan'da rekabete yol açtı. We'll be right back.
Afganistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlık Hindistan'ın Afganistan'a yakınlaşmasında önemli bir faktör oldu ve Pakistan'ın güvenlik endişelerini beraberinde getirdi ve kaygıları artırdı. Pakistan siyasi ve parti yetkilileri ile Pakistan ordusu generalleri arasında Hindistan'ın Beluçistan'daki etnik ayrılıkçı grupları desteklediğine dair bir algı vardır. Tabii ki Hindistan böyle bir desteği reddediyor ve bunun yerine Pakistan'ı Hindistan'ın Keşmir bölgesini bölmeye çalışmakla itham ediyor. Hindistan, radikal cihatçı grupların Pakistan tarafından desteklendiğini ileri sürüyor. Amerika'nın körüklediği bu tür farklılıklar ve ihtilaflar Çin'in bölgedeki projelerini tabii ki olumsuz etkiliyor.
Hindistan-Pakistan rekabetinin Çin-Pakistan ekonomik koridoru projesi üzerindeki etkisi konusunda önemli olan mesele bir yandan Afganistan'daki rekabetin yoğunlaşmasıdır. SİPEK iletişim hattının bir kısmının Afganistan'daki Vahan bölgesinde veya Hindistan ve Pakistan arasında tartışmalı Keşmir bölgesi üzerinden Karakum bölgesine geçtiği yer bu rekabetin kızıştığı en bariz noktalardır. Hindistan, Çin-Pakistan ekonomik koridorunun Keşmir bölgesinden geçişinden derin endişe duyuyor ve bunun Keşmir'deki ulusal egemenliğinin ihlali olarak nitelendiriyor. Çin-Pakistan ekonomik koridoru Pakistan'ın yönettiği Keşmir, Gilgit-Baltistan bölgesinden geçse de Hindistan bölgelere mülkiyetini talep ediyor ve SİPEK'in sadece ekonomik proje olmadığı ekonomik kalkınma projesinin ötesine geçeceğini vurguluyor.
Keşmir'de Hindistan ve Pakistan arasındaki yoğun rekabetin yanı sıra Afganistan ve Orta Asya bölgesi ve bu bölgeye nasıl girileceği de iki ülke arasındaki rekabette önemli konular arasında yer alıyor. Pakistan, Afganistan'daki Taliban ile Hindistan'ın Afganistan'daki rolüne son vereceğini ve Afganistan üzerinden Orta Asya'ya ticaret yolunu açacağını umuyor. Bu arada Hindistan, İran'ın Çağbahar'ına erişmek ve bu vesileyle Hindistan, İran ve Afganistan arasında üçlü bir anlaşmaya yatırım yaparak Orta Asya ülkeleriyle olan ticari ilişkilerini düzenlemek istiyor.
Gwadar Limanı yani Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun terminali, Çin'in yatırım yaptığı Çağbahar yakınlarında bulunmasından dolayı Hindistan, Çağbahar Limanı'ndaki Çin etkisi ve nüfuzunun artması konusunda endişeli. Bu nedenle Umman Denizi ve Fars Körfezi'nde bölgesel rekabet yoğunlaşıyor ve bu rekabetin bir kısmı İran'daki Çabahar ekseni etrafında odaklanıyor. Dolayısıyla bu durumda bölgesel yakınsamada bir faktör olarak İran'ın rolü çok önemlidir.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi parsuday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ukrayna'da savaşın durdurulması için İran'ın yardıma hazır olduğunu duyurdu. İran ve Rusya Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde bir araya geldiler. Rusya, Ukrayna müzakerelerinin 3. tur sona erdi, ateşkes görüşmelerine devam kararı alındı. Rusya uyarıda bulunarak petrolün varil fiyatının 300 doları aşabileceğini belirtti. Birleşmiş Milletler Ukrayna Savaşı'nda şimdiye kadar 406'dan fazla sivilin öldüğünü duyurdu. Enrico Mora, Viyana müzakerelerini sona erdirmek için siyasi bir karar vermenin zamanı geldiğini duyurdu. Bu arada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, ek protokolün uygulanmasının olası İran nükleer anlaşmasının bir parçası olacağını belirtti. Lübnan Emel Hareketi'nin yönetim kurulu üyesi, İran'ın dünyadaki kutsallıklara yardım etmenin gerçek modeli olduğunu söyledi. Hekim Nizami Gencevi ve Milli Kimlik Konferansı düzenlenecek. İran'ın milli üretimi yeni bir aşı daha koronavirüs aşı listesine girdi. İran Dünya Buz Hokey Şampiyonası da ikinci oldu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'ye gidecek. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev Türk ordusunun model alma talimatı verdi. Suriye, IŞİD ve ırkçı İsrail saldırılarının ortak koordine olduğunu gösterdiğini belirtti. Ve yüz binlerce Yemenli ülkenin ekonomik kuşatmasını kınamak için gösteri yaptı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.